Evet.
Konumuz ne hocam?
İlk konumuz nasıl hızlıca zengin oluruz?
Hızlı olmasa da hani yine zenginlik
hızı.
Bilimsel olarak nasıl zengin oluruz? Literatürde nesi var nesi yok onları konuşacağız. O zaman evet hocam.
Nasıl zengin oluruz hocam? Hazır yeni yeni zengin olmaya başlayan biri olarak ilk açıklamaları siz yapın.
Stüdyo ışıklar bunlar kolay işler değil. Altından kalkması şu mikrofon para hepsi bunların. İşin aslı hocam olamayız. İşin gerçeğine baktığımızda hani hikayeler anlatılıyor. Onlar bunlar var şöyle zengin oluyor böyle zengin oluyor diyoruz ama gerçekte olmak pek mümkün değil. Olasılıklar belli zaten. Hani bir üst gelir grubuna gelmek için bile %7 ki bu da Amerika'da yapılmış bir çalışma. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde bu oran %2 %3'lere düşüyor. Ama zengin olmanın arka planında yatan şeyler belki farklı noktada diyeceksin ama ahlaksızlık, şerefsizlik, gavatlık.
Ya işte bence bunlar da işte şehir efsaneleri aslında. Hı. Hocam yani şimdi biz hep böyle şey görüyoruz ya zengin ooo anadan babadan akmış ooo benim de babam öyle olsa ben de yürürüm falan diye düşünüyoruz ama aslında gerçekte zenginler ikiye ayrılıyor en temel itibariyle. Birincisi aileden zenginler o bizim o özendiğimiz herkese yaftaladığımız ya bunun babası zengin ondan böyle altında Porsche var dediğimiz şeyler. İkincisi de gerçekten çalışıp servetini kendi yapan insanlar.
Bu zenginler. Ne kadar mümkün biraz sonra bunu tartışırız.
Tamam bunu tartışalım ama ben önce şunu belirtmek istiyorum. O şehir efsanelerinin işte dışında o insan çünkü şöyle bir eğilim var hocam. İnsanlar kendinden daha üst gelirde birini gördüğünde onun emeğini küçümseme eğilimine sahip.
Bu benim. Bunu çok yaparım.
Yani mesela siz şimdi zenginleşiyorsunuz ya biz size ne diyoruz? Hocam candi zengin size ne oluyor ki diyoruz. Sizin bir emeğiniz olduğunuzu varsaymıyoruz. Çalışmalar da bunu gösteriyor. Gerçekte de dünyadaki tüm zenginlerin 1/3'ü hocam kendi emeğiyle zengin olan insanlar. Yani bu insanlar babadan para alıp ya da işte aileden ya bu sadece ne kadarlık bir dilim biliyor musunuz aileden zengin olan o özendiğimiz hayatlar %12'lik küçücük bir dilim tüm dünyada.
%12 niye ya beklediğime göre?
Niye tüm dünyayı düşün hocam yani?
Çok, düşünmüyorum ama %12 iyi mutluyum
ben bunu. Çok düşük bir dilim çünkü çok fazla zengin var. Hani gerçekten gelir düzeyi düşük insanlara göre veya orta sınıfa göre aşırı geniş yayılıyorlar ve bu insanların servetleriyle yani çok küçük bir dilimin hepsinin değil küçük bir dilimin servetleriyle dünya üzerindeki bu gelir eşitsizliğinin çözümü olabiliyorlar. Hani buna rağmen ama biz ne yapıyoruz işte ya görünce ya işte ya babadandır ondandır bundandır vesaire gibi yaftalıyoruz ama baktığımızda işte bu genel kesimin de kendine ait özellikleri var. Mesela çok zengin insan deyince hani bu insanlar deli gibi böyle çok çalışıp sabah 5 akşam 6 çıkıp işte ek işe gidip falan yapmıyor bu işi. Hani bu bizim orta gelir sınıfının iş mantığına dönüyor. Bu insanlar mesela başka insanlar altında çalışamıyorlar.
Ya, girişimci oluyor.
Standart bir işe girme eğilimleri yok. Bununla birlikte risk olayı çok etkin bir şey. Mesela hocam sizin hayatta aldığınız en büyük risk ne ya?
Ya, yeni yılda 10 tane milli piyango aldım. Bir de Beşiktaş'ın namalup olduğu yıl Beşiktaş iyi para bastım gitti Diyarbakır Spor'a. Beraberim kaldı yenildi mi ne yaptı? Parayı orada kaybetmiştim.
İşte mesela hızlı zengin olmada en çok yanılan yollardan biri bu. Milli piyango oynayayım oradan çıkar buradan çıkar işte dünyayı gözlerim şöyle zengin. Hayır bu da çok küçük bir ihtimal. Ama gerçekte zenginler genellikle insanlar yani böyle özel olarak eğitim alıyorlar. Aşırı derecede riske girme potansiyelleri ve girişimci olma eğilimleri yüksek olduğu için mentorlarla çalışıyorlar hocam.
Tamam ben şimdi araya gireceğim. Çünkü halkımızın kandırılmasını sevmem. Halkımız nerede kandırırsa ben orada müdahale etmek isterim gerçekten. Şimdi şöyle bir soru sorsam. Tamam bu adamlar risk aldılar, çalıştılar, çabaladılar. Ne kadar dürüsttüler sence hocam? Zengin olanları, başaranları.
Ya dürüst olarak herhangi bir iyi bir konuma ya da zengin olabileceği geleceği
çok güzel, sanmıyorum. Çok güzel bir noktaya geldi. Şimdi Türkiye'deki firmada çok bahsedemiyoruz ama. Çünkü bahsetsek bugün hani Türkiye'de çok zenginleşmişlerin yaptıkları ahlaksızlıklar bizim başımıza bela açılır. Ama dünyada aklınıza gelen bütün büyük firmalar çok zenginler. Şöyle birazcık geçmişlerini eşelediğinizde ya rüşvet verdiklerini ya çıkıp arka plandan yalan söylediklerini ya başkasının fikrini çalıp kendi fikirleriymiş gibi sunduklarını görüyoruz. Böyle de bir gerçek var aslında. Çok güzel bir laf vardır sevdiğim Mustafa Kemal Atatürk'ün. Behçet Yalın Özkara'dan bir kitap
okumuştum. Memleket memleketlisinin.
Tam olarak ona benziyor. Ama daha entel bir şekilde kurulmuş. Bu arada çok entel bir adamın kitabı da değil de. Abidik gubidik bir kitaptı. Ama şunu çok güzel söylemiş. Şey diyordu. Gerçekten yeryüzünde teorik bir ahlak olabilseydi eğer hiç kimse çok zengin olamazdı. Bence çok doğru bir söz bu arada. Çok zengin olabilmek ancak başkasının da hak ettiği şeylerden çakal çukal yollarla birazcık kaşıklamaktan geçtiğini ben düşünüyorum. Şimdi konuş.
Bunun zengin. En güzel örneği ne biliyor musun? Yani sizi desteklemek istemem ama sizi destekleyeceğim burada. Covid-19 süreci. Şimdi Covid-19 sürecinde bir sürü insan işsiz kaldı. Büyük işsizlik diye bir olay ortaya çıktı. İşten atılmalar, eve kapanmalar. Şimdi mesela ne yaptınız Covid-19'da eve kapanınca hocam? Yani şeyde kapanma kararları geldi vesaire, ne yapıyorsunuz?
Ben YouTube'a videolar falan çektim galiba o dönemde.
Ya mesela, peki tüketim alışkanlıklarınız ya da bir yatırım fikriniz vesaire oluşuyor mu?
Ben çok güzel yatırım yaptım. Dur.
Ne yaptınız? Tuvalet kağıdı birikti.
Biz 3 ortak 1+1 ev aldık. Kiracı 1800'ün daha fazla zamda yapamıyorsun ya, 1800 lira oturunca etraftakilerden 6500 lira olunca kiracıyla uğraşamayıp evi sattık.
Ha, mesela bak aslında bu da gene bir yatırım. Tabii. Ya eğilim aslında o süreçteki kriz ortamından faydalanmak.
Ve ucuz krediden faydalandık.
Böyle Covid-19 sürecindeki gelir durumu değişikliklerini inceleyen araştırmalar var. Bunları incelediğinizde hocam o kadar büyük bir ekonomik zarar oluşturmasına rağmen Covid-19 zenginler servetlerini %27 oranında daha çok arttırıyor.
Fakirler daha da fakir.
Daha da fakir, evet.
Her krizin öyle vazgeçilmez şeyidir bu.
Ki bununla ilgili de çalışmalar şunu gösteriyor zaten hocam. Şimdi Avrupa'da bir çalışma yapılıyor. Almanya'daki %1'lik dilimde yapılan yer alan zenginleri alıyorlar ve bunların yaşam süreci boyuncaki kararlarını, yatırım olaylarını inceliyorlar. Hı. Ve bu insanlar şu ortaya çıkıyor. Bu insanlar en kriz anında veya işte ekonomik, siyasi, politik değişimlerde değişimi en çok destekleyen insanlar. Direnç göstermiyorlar. Değişimle ortaya çıkacak o kararsızlıktan faydalanarak servetini arttırıyorlar. Ama genel kesime baktığınızda mesela biz bir şeylerin değişmesini kararını alırken hep bir zıtlık yaşarız. İşte halk %50 bölünür. Ya da işte direnen kesim çok güçlü olaylar yaratır. Ama o sırada zengin ne yapıyor? Olaya yatırım yapıyor hocam.
O parayı çıkalıyor.
Ve bu böyle şey yatırımlar değil.
Yine ahlaksızlık. Bak yine zenginler için evet, olduğunu söyledik. Güzel
normal
söyledim.
Zamanlarda
Ali Koç'a da söyler misin? Buradan sen bireysel.
Beni işe alabilirsiniz.
Ali Koç'a da
misin? Ben Adamcı Üniversitesi'ne sesleniyorum buradan.
Ulan Koç'un üniversitesi var. Yine hedefi düşük.
Ya bak işte böyle olamıyoruz. Bizde o zihniyet zaten yerleşmiyor ailelerimizden dolayı. Çünkü az çok memur ailesinde
zengin baba, fakir baba diye bir kitap vardı. Bak orada çok güzel anlatıyor bu hikayeler aslında. Hani zengin baba ile fakir babanın hayata bakışı falan fişmanı hikayeleştirmiş bir hali vardı.
Sizin babanız zengin miydi?
Değil. Aslında zengin olabilir. Benim babam da olamadı. Risk alamadı.
Yani bu aşıya kadar getirmiş. Çünkü sizde de bir girişimcilik var hocam. Yoksa niye YouTube açtınız?
Ben YouTube biraz salak şey, bu liyakat muhabbetlerinden falan açtım. Sonradan işler birazcık değişmeye başladı da. Ben babamı falan baktım da hani çok risk alabilen kişiler değiliz. Benim babam da çok risk alan birisi değildi aslında temel itibariyle. Bir de hocam bak ben babamda şunu görüyorum. Hani herkes kendi babası şey yapar. Ticareti dürüstçe yapınca çok kasıtlanıyorsun. Benim babam çok dürüstçe yapmış ticareti yıllarca. Öyle ya da böyle azuz şey yapmamış. Yani Ankara'nın en büyük binanı hep babam yapmış oğlum. Falan da.
Gerçekten.
Ya en büyük değil ama birkaç tane güzel işi var yani. O işi babanın yaptığını bilse ondan bunlar çok zengin olmadı derse ama dürüstçe iş yaptığı için her seferinde öyle ya da böyle kazancı çok az olmuş, anladın mı? Ben hatırlıyorum o dönemleri. Hani dürüstçe yapmış işi, dürüstçe yapmış, cebinde doğru düzgün para kalmamış. İşçi onu kazıklamış, öbürü kazıklamış derken olmamış. Bakıyorum diğer tarafta hakikaten bu tabii kişisel gözlem ama ne yazık ki buna ilişkin de bilimsel verileri çok doğrulayabilme şansı olmuyor. Çünkü kimse nasıl insanları kazıkladığını bahsetmiyor. Hani bugün bile en göz önüne gelenler birazcık açık açık arkadan nasıl insanları böyle kazıkladığını anlatıyor. O da dürüstlükmüş gibi algılanıyor falan, bizde öyle de bir sıkıntı var. Dolayısıyla ben dürüstçe özellikle Türkiye gibi ülkelerde ticaret yapıldığında çok da ayakta kalınabildiğini düşünmüyorum.
Bir de mesela hocam normalde insanların yani zengin insanların yaptığı zenginleşme hareketleri orta sınıf veya alt sınıfla paralellik sergilemiyor. Mesela şimdi bizde hep şu anlayış vardır. Ev alalım. Hı-hı. Evimiz olsun. Aman başımız ağrımasın. En kötü kiraya veririz. Ek gelir olur. Çok düz. Aslında bu enflasyonist ortamlarda çok işe yarıyor ve gerçekten bu tarz ya bunlar yatırım tavsiyesi kesinlikle değil yani başımızı yakmayın.
Şey diyeyim hocam, kimse senden yatırım tavsiyesi
ya,
almaz.
Ya tabii ki almaz da şimdi gidip böyle şeyler yapmayın ama araştırmalar şunu gösteriyor. Enflasyon koşulları altında zengin olmak istiyorsan diyor, evet diyor, git diyor emlak yatırımı yap ya da değer stoklarına yatırım yap diyor. Hı. Ama normal zamanda, normal bir ekonomik koşul altında bunlar sizi zenginleştirmez. aynı seviyede dönmenizi sağlıyor. Normal koşullarda ise aslında başkalarının yaptığı girişimcilere, yani girişimlere destek olarak, fon sağlayarak işte ya da fon arz ederek bunu kendiniz geliştirebiliyorsunuz diyor. Zaten adamlar da bunun için tutuyor mentorlarını. Yani her şeyi bilmiyor bir insanlar. Şimdi sen ben yatırım yapacak olsak her şeyi araştırıp öğrenmeye çalışıyoruz. Acaba buradan mı kaybederim, şuradan mı? Bu adamların öyle bir derdi de yok zaten.
Evet.
Ama gördükleri çevre de öyle. Mesela şunu düşünün hocam. Şimdi zenginlerle ilgili en çok ortaya çıkan şey risk olayı. Bu sadece yatırımlarda değil. Normalde günlük hayattaki katıldıkları faaliyetlerde de. Şimdi Titan denizaltı battı. Şimdi bir ara medyayı acayip oyaladı mesela.
Ben Titan Saadet Zinciri'nden bahsedeceksin zannetmiştim bir anda.
Ha yok, ondan sonra.
Orada da vardık. Orada da kazıklandım çok şükür.
Bununla ilgili ben ufak bir şeyle birkaç şeye baktım hocam Titan'la ilgili. Bir, o Titan denizaltısının ne kadar riskli olduğunu az çok zaten hep bilinen bir şeydi ve bilet ne kadar biliyor musunuz?
250 bin dolar.
250 bin dolar. 250 bin doları az çok hesapladık. Ben hesapladığım parayı, hani bunu ben hesaplarken 3 hafta önceydi, günlük koşullarda ne kadara tekabül ediyor bilmiyorum ama benim o bileti almam için 363 bin maaşıma tekabül ediyor o benim. Bak hani ya söylerken utanıyorum.
363 maaşla hani, ne abi ya?
Bunu verebiliyor. Ama bunu verirken ya ben bunu deneyimleyeyim algısının ziyade, yani bundan ziyade şöyle bir şey de var. Bunu verenlerin içerisinde yer almak için o parayı çıkartman gerekiyor. Sen ben onu çıkartamayız hocam.
Tabii.
İstediğiniz kadar maaşınız artsın.
Ya bu bir de hocam çok güzel bir yere geldi. Bak ben şimdi sana desem ki bütün dinleyicilerimiz, izleyicilerimize de 10 milyon dolar veriyorum. Herkes der ki ooo çok iyi. Ne yapacaksın abi? Bak ev alırsın, güzel bir araba alırsın. Ama o 10 milyon doları harcayabilecek o damak tadına hiçbir zaman sahip olmayacaksın, olmayacağız. O sanatsal algıya sahip olmayacağız. Bak bunu ben ilk böyle araştırma görevlisi maaşıyla şey yaptım. Hani gittim böyle çok lüks yerlerde yemek yedim. İlk Kobe eti yediğimi hatırlıyorum. İşte Vedat Milor övüp duruyor. Dedim ki herhalde yiyeceğim, benim de çok hoşuma gidecek. Ama yerken çok net hatırlıyorum, canım ekmek istedi. Ya, o Kobe etini ekmeğin arasına koyup üzerine soğan, maydanoz koyup dürüm yapıp yemek istedim. Ve o lokantada ekmek yoktu hocam. Çünkü o Kobe eti böyle yerken böyle ağzında dağılacak, o kekik tadı varmış, işte masaj yapılmış. Vedat Milor yerken izledim, bunları anlatıyor. Ulan ben yiyorum, güzel et, tamam Allah bana kötü demem de o kadar para edecek bir tat alamıyorum. Şimdi dolayısıyla hocam çok zengin olsa da belli o şeylerden gelmiş ailenin çocukları, o zenginin yaşama şansı da olmuyor. Biz bunu çok geç fark ediyoruz. Ben o yüzden mesela şimdi diyorum kendi hayatım için. Yani hocam zengin olacaksam 15 yaşlarından itibaren olsaydım evet o tadı alabilirdim. Oradan bir şeyler yapabilirdim. Ama bu yaştan sonra bana o paraları verseniz de çok bir şey değişmeyecek.
Bence ben zaten 15 de çok geç hocam ya. Kişiliğin falan oturmuş oluyor zaten.
Ya ben 15 de yaşından önce. 15 de güzel yerdim hani onu ya.
O görgü, parayı yeme görgüsü diye bir şey var. Mesela aynı durum ben de yaşadım hep de hocam. Hollanda'ya gittik hocam. Hani normalde o 5 günün 4 gününde böyle bildiğiniz alışveriş merkezlerinden hazır yemeklerle, hani euro işte şeyinden dolayı şey yapıyorduk, hani kısıp kısıp gezelim, daha çok gezelim. Son günde dedik ya herkes böyle kenarlarda oturuyor, et restoranlarında fıstık gibi etler yiyor, yanında kızartma falan, biz de yapalım ya dedik, hani bunu da yaşayalım yani falan fişman. Hiç unutmuyorum, 130 euro verdim bir ete. Tabakta et geldiğinde yaşadığım şok benim için yani çok kötüydü. Çünkü sadece şöyle bir et var. Şu kadar hocam yani hani. Ve şey bekliyoruz arkadaşlar. Ekmek getirecekler mi? Ya da bize de patates verecekler mi? Ve sonra biz hani bekledik gelmeyince garson çağırdık. Ekmek istedik. Adam bize o kadar aşağılarcasına baktı ki. Üstelik ya, neredeyse ete yakın fiyata ekmeğe para vermek zorunda kaldı.
En sevdiğim konu fakir eziklikleridir.
Çok kötüydü yani.
Evet, şimdi sen o parayı verdin de bir de senin benim gibi insana kafada bir şey oluyor. Lan 130 euro buna veriyorum ama. Lan 130 euro ben evde bunun alasını yaparım. Sürekli aklımda o oluyor. Ya da 130 euro ben giderim Beşiktaş'ta şuradaki mekanda yerdim. Hep kafanda onun daha fakir ve ucuz ama aynı lezzeti alabildiğin alternatifiyle karşılaştırma yapıyorsun.
Ve o eti yedikten sonra ne yaptık hocam biliyor musun?
Ne yaptık? Tuvalete gidiyoruz.
Aç kaldık. Aç kaldık. Bak o et doyurmadı. O eti tek yemek. Bizde beynen zaten de o. Yani bir salata falan arıyorsun. Çünkü fakirlik yani. Ek gıdaya ihtiyacın var. Gidip Burger King'den menü yedik üstüne.
son dokuzu güzel yapmışız hocam.
Ve hani sonra şunu hesapladık. O ete para vermeseydik şunu yapardık, bunu yapardık. Ya o deneyimin tadını bile alamıyorsun.
Hah, ben de tam onu diyeceğim. Deneyimin tadını alamıyorsun. Sürekli kafanda başka şeyler oluyor, anladın mı? Dolayısıyla o tür kültürel yapıları doğmadığım sürece inanılmaz yüksek meblağların hiçbir anlamı yok bizim için. Yani o kazançla birlikte bir mutluluk gelmiyor. Ha elbette ki bir ev alabilmek, belli bir arabaya binebilmek, hani dışarıda arada yemek yiyebilmek. Elbette ki o seviyeye gelmek önemli ama o seviyenin üzerindeki dediğimiz şeyler, hani o ultra zenginlik, inan bana anlamıyor hocam.
Ama bunun sağlanması için de sizin çevrenizin de zengin olması gerekiyor. Netten. Yani şöyle bir araştırma, Nature'da çok güzel 2022 yılında bir araştırma yapılıyor hocam. Yani şuna bakıyorlar. Ya bu zenginler gerçekten böyle risk alma, aşırı ekstrem aktivitelere katılmada vesaire de kişiliklerinden dolayı mı böyle, yoksa zenginlik mi bu insanlara risk almaya imkan kılıyor diye bunu araştırıyorlar. Ve araştırma sonucunda şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bunlar etkileşimli. Zengin olduğunuzda çevrenizdekiler de zengin olduğu için onların arasında yer almak için daha fazla risk alan eğilimlere, paraşütle atlamaya, işte diving yapmaya falan başlıyorsunuz. Aynı şekilde ama kişiliğiniz de buna imkan sağlıyor. Çünkü zenginler hayatlarında standart gördükleri şeyler, yani bizim o hani standartlarımız onlar için çok basic olduğu için daha fazlasına ihtiyaç duyuyor. Ve bunu yaptıkça daha fazla popülerleşiyorlar. Daha fazla öne çıkıyorlar. Yani şimdi bu adam gitti Titan gemisine bindi. İşte neymiş? İşte Titanic'te de anneannesim, babaannesim ne varmış falan fişman duygusal bir hikaye yarattı ve orada öldü. Bu adam medyada yer sağladı, anlatabiliyor
muyum? Ya adam ölmüş lan zaten.
Ama öyle düşünmeyin hocam. Ailesinin o süreçten yararlanma şeyini düşünün.
Abi olur mu? Ne?
Yani bence öyle, şöyle... Bak işte fakir diye düşündünüz
gene. Adam öldü.
Olabilir.
Rüşen Çakır böyle bir şey yapmadı ama o adam öldü efendim diye sonra çok olay olmuştu. Anladım ama adam öldü efendim. Ya burada şeyi anlıyorum ben. Ekstrem sporlar, ekstrem şeylere gitmesini zengin. Çünkü hocam belli bir süre sonra hani tad aldığın şeyler, her şeye ulaşabiliyorsun. Dolayısıyla en ekstrem uçları denemek istiyorsun. Uzaya gitmek, o şeyin en altına inmek. Bu benim kafama oturuyor. Bir yandan da elbette ki şöyle bir şey de var. O sosyetik düzende hani bir ortama girdiğinde Hazal, Titanic'e dalmıştı. Aynı zamanda uzaya da gitti. Hani o konuşmalar, o sosyetik düzlemde güzel oluyor.
Bir taraf kalkıyordu yani.
Ya senin benim seviyemde olan Tayland'a gitti. Onların seviyesine çıktığında uzaya gitti. Şeye indi olması gerekiyor, anladın mı? Dolayısıyla ondan dolayı bir şey yapmalarını ben anlıyorum. Diyoruz ve daha sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.